genel izleyici kitlesi için uygundur.
Ekotürk ekranlarından herkese selamlar. Bir muhakeme programıyla yine karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Okuyan olacak. Sevgili hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ ol.
Nasılsınız hocam?
Elhamdülillah, sağ ol. Sen nasılsın?
Hamdolsun, çok şükür. Bir Ramazan'ın da hocam sonuna geldik nihayetinde. Her vakit olduğu gibi yine göz açıp kapayıncaya kadar hocam geçiriyoruz. Ben de o yüzden şöyle başlamak istiyorum. Sizin hep bir tabiriniz vardır hocam. Dersiniz ki, nasıl ki müsabakalardan önce sporcular belirli idmanlar yaparlar ve müsabakalara böyle çıkarlarsa, belki de Ramazan hocam bizim için bir idmandı ve şimdi asıl müsabakaya, herhalde hocam asıl orucu şimdi tutmaya başlayacağız. Yani bu bir ayın çalışmasının karşılığını 11'e yayacağız. Aslında ilk sorum, bunu 11 aya nasıl yayabiliriz? Zira hocam İsra suresi 36. ayette Rabbimiz bize işitme duyumuzdan, gözümüzden ve kalbimizden sorumlu olduğunu hatırlatıyor. Yine bununla beraber Bakara suresinin 284. ayetine göre tasarladıklarımızdan da sorumlu olduğumuzu söylüyor hocam Rabbimiz. Bir yandan Hazreti Peygamber'in hadisi اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِئٍ مَا نَوَى. Ameller ancak niyetlere göredir ve herkese niyet ettiğinin karşılığı vardır. Hatta malumunuz devamında فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا اَبِ اِمْرَاتٍ يُنْكِهُهَا اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. Yani kim Allah'a ve Resulüne hicret etmişse onun karşılığını görür. Kim ki dünya malına ya da işte bir kadından nikahlanmaya hicret ettiyse de ona ancak onun karşılığı vardır gibi. Bu 11 aya hocam, tüm bu bağlamlar arasında nasıl yayarız, neler tavsiye edersiniz? Nasıl bu ayetleri okumak lazım?
Tabii Ramazan ayı oruç ibadetiyle anılan bir ay olması itibariyle diğer 11 aydan ritüel içerikleri noktasında farklı bir zaman dilimi. Bu zaman dilimini 11 aydan daha ayrıcalıklı kılan, bir defa Bakara suresi 185. ayette ifade edildiği gibi bu ayda Kur'an indirilmeye başlanıyor. Ve bunun bir teşekkürü olarak insanlardan oruç tutmaları isteniyor. Ama bu 185. ayette Kur'an'ın misyonuyla alakalı, yani bu ayda indirilmeye başlanması itibariyle Kur'an'ın hayatla irtibatını ortaya koyan çok nefis bir açılım var. Diyor ki ayet-i kerimede, işte Estağfirullah, Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı ki o ayda Kur'an indirilmeye başlanmıştır. Tamam. Niye? Nedir bu Kur'an'ın misyonu ne? Ne yapıyor şimdi? Niye böyle geldi? Bir, hüden linnâsi. İnsanlara yol gösterecek. İnsanlara rehberlik yapsın diye Kur'an indiriliyor. İnsanlar sadece bir ayda rehberliğe ihtiyaç hissetmezler. Hayat boyu rehbere ihtiyaç hissederler. Hayat boyu onlara yol gösterecek bir yönlendiriciye, bir bilene, vahiy anlamında bir hidayet rehberine ihtiyaçları vardır. Yani bir aylık bir rehberlikten değil, ömür boyu bir rehberlikten söz eden bir misyonla Kur'an Ramazan ayında indirilişini Cenab-ı Hak bize ifade ediyor. Sonra da diyor ki ve beyinatin minel huda vel furkan. Bu kitapta hem rehberliklerin hem doğruyu yanlıştan ayırt etme anlamında apaçık bilgilendirmeler vardır bu kitapta. O zaman nasıl bir yol göstericiye ihtiyacınız varsa, önce din adına, sonra da hayat adına neyin doğru, neyin yanlış olduğunu eğer anlamak istiyorsanız, sizin müracaat edeceğiniz tek kaynak Allah'ın kitabıdır. Bu kitap kendisini öyle tarif ediyor. Hüden linnâs. İnsanlara rehberlik yapacak. Bu rehberlik hayat boyu her zaman herkese ihtiyacını hissettiği şekilde, içerikte bilgiler sunacaktır. Allah'ın kitabı böyle tarif edilmiştir, böyle telif edilmiştir, böyle tasrif edilmiştir. Peki biz Ramazan'da ne yaptık şimdi? Şunu yaptık. Ramazan'da işte oruç tuttuk. Orucu vahyin bize indirilmesinin bir teşekkürü olarak ortaya koyduk. Bu Bakara suresi 185. ayetin sonunda Allah'ın bize rehberlik yapmış olması nedeniyle onu yüceltmemiz, sayıyı tamamlamamız ve teşekkür etmemiz gerekçeler olarak üç tane gerekçe üzerinde duruyor. Ha, biz teşekkür olsun diye demek ki oruç tuttuk. Peki oruç tutmakla aslında biz ne yaptık gerçekten? Olan nedir? Olan şudur. Allah-u Teala bize normal zamanlarda helal olan bazı davranışları işte imsak ile iftar vakti arasında yasaklıyor. Bizden bir nefis muhasebesi yapmamızı istiyor. Ya da Allah'ın hatırını önde tutarak onun rızası için, onun hoşnutluğu için aslında alışkın olduğumuz şeylerin bir kısmını onun hatırına terk edebileceğimizi gösterdik. Yani fiziksel anlamda bir gıda eğitimine tabi tutulduk. Ve hani şimdilerde böyle diyet türlerinden söz edenler oruçtan da sıklıkla söz ediyorlar. Hani onun oruç olabilmesi önce niyet edilmesine, sonra Allah rızası için yapılmasına, sonra da saatlerine riayet edilmesine bağlıdır. Böyle su orucu deyip de günün belli saatlerinde su içebiliyorken insanlar oruç filan tutmuş olmazlar. Şimdi biz şeklen Ramazan'da gıdalardan biraz uzak durduk. Gerçi bizim Ramazanlarda gerçekten gıdalardan gerçekten uzak durmuşluğumuzu çok rahat söyleyemiyoruz. Yani Ramazan yemek yememe ayı, hiç olmazsa Ramazan dışındaki zamanlardaki kadar ve o belli saatlerin içerisinde yemek yememeyi öngören bir yapısı olmasına rağmen bizim Ramazanlar sanki yeme zamanlarımış gibi tanıtılıyor. İşte yemek programları yapılıyor filan, iftarında ayrı, sahurunda ayrı filan. Bu yemek tariflerini Ramazan'ı hiç anlamamak diye ben tanımlıyorum. Bu Ramazan daha güzel yemek yemenin nasıl olacağının öğretildiği, daha zengin menülerin nelerden oluştuğunu görme zamanı değildir. Ramazan bu gıdalardan uzak durmayı, vücudumuzun onlardan belli saatlerde uzak durmayı öğrenmesini Kur'an-ı Kerim bize bu Ramazan orucu buyruğuyla öğretmiş oluyor.
Ne güzel güllaç tarifleri oluyor değil.
Değil.
Bir de biraz cem de ediyor muyuz hocam? Tabii. Üçü biliyoruz gibi.
Biraz değil, bayağı cem ediyoruz. Yani tabii ifade yanlış anlaşılır diye de korkuyorum ama yani sanki yapılan işe dışarıdan bakıldığında sanki şöyle bir şey mi oluyor? Yani sen mi bize gün içerisinde yemek yemeyi yasaklarsın? Al, ben de sahurda şu kadar yiyorum, iftarda bu kadar yiyorum gibi böyle sanki yani günün rövanşını alırmış gibi sahurda ve iftarda böyle garip bir yemek şölenine işi dönüştürmeyi gerçekten Ramazan'ı asla anlamamak olarak değerlendiriyorum. Bu böyle olmaması lazım. Yani Ramazan'da dediniz ya bu bir antrenman zamanıdır. Ben buna kamp dönemi diyorum. Bir aylık kamp dönemine girdik. Sporcular yapacakları maç için kampa girerler. Yaptıkları maç için kampa girmezler. İşte yapacağımız maç kalan 11 aydaki hayat serüvenimizdir. Biz ibadetleri bazen geçmişi sıfırlayan eylemler olarak tanımlarız. Ben ibadetleri sadece o yönüyle anlatmam. Benim için Kur'an'ın anlattıklarından anladığım haliyle söyleyeyim. Ben ibadetlerin emrediliş gayesini geçmişi sıfırlamak değil, geleceği planlamak olarak görürüm. Yani Ramazan orucu bitirdiğimiz 11 ayı sıfırlayan bir zaman diliminden öte bizim yaşayacağımız önümüzdeki 11 ayı planlama zamanı olarak algılanmalıdır. Bu böyledir. Ramazan'da kazandığımız değerleri işte Ramazan'dan sonra ispatlamaya gayret ederiz. Şimdi Ramazan'da iftar sofraları işte kuruldu, yendi filan. Bir kısmı o sofralarda fakirleri buluşturdu. Bir kısmı sofrasında fakiri buluşturulmamış olsa bile fakirlere gıdalar ulaştırdı. Hani böyle bir güzel seferberlik yapıldı diyelim. Ama aç olan insan bayramdan sonra da aç. Yani Ramazan'daki o yardımlaşma duygusunun bayramdan sonraya da yansıtılması gerekiyor. Bunun maksadı buydu yani. Orada yedirirsen tamamdır değil. Orada yani Ramazan'da ikram edersen Ramazan sonrasına bunu taşırman beklenir.
Ben hocam yani yıllardır şey de anlamam. Hani niye iftar çadırlarını sadece Ramazan'da kurarız? Yani bu bir ay eğer devam edebiliyor olan bir durum ise bunu 12 aya da yayabiliriz hocam aslında.
Tabii 12 aya yayılsın diyedir işte. O bir prototiptir. Bu bir örnek uygulamadır. Buradan hareketle bunu Ramazan dışına yansıtsın insanlar. Öyle arzu edilir. Olması gereken budur. Adam Ramazan'da mesela oruç tutmayanlara böyle galiz sözler söyleyenler ya da ağır tepkiler verenler oluyor. İşte belki insan inanmıyordur. İnanmıyorsa tutmasın. Yani kimse kimseden korkarak oruç tutmaz. Öyle korktuğu için insanlar oruç tutuyormuş gibi görünürlerse bu yapılana oruç tutmak demezler. Buna aç kalmak derler yani. Bu oruç falan olmaz. İşte mesela Ramazan'da mesela biri yemek yiyorsa ve bir gariban insansa bu, belki sağlığı el vermiyordur, belki başka bir mazereti vardır. Belki de sahurda yemek yiyecek kadar imkanı yoktur, açlıktan oruç tutamıyordur belki de. Biz ona niye oruç tutmuyorsun sorusunu sormadan önce sen neden aç kalıyorsun, senin açlığını gidereyim demeliyiz biz. Ramazan bize bunu öğretmelidir. Ramazan'da fakir olan Ramazan dışında da fakirdir. Onlarla ilgilenme ahlakını biz edinelim isteriz. Onu bekleriz. Ramazan bize bunu kazandırsın diye söylemlerimizi hep onun üzerinden ifade ederiz. Ben ara ara derim ki namaz selam verdikten sonra başlar. Oruç Ramazan bayramda başlar. Yani siz Ramazan'dan yeterince istifade ettiyseniz bu bayramdan sonra belli olur. Ramazan'da zekatınızı verdiniz, fitrenizi verdiniz, sadakanızı verdiniz. Ramazan'dan sonra da infakınız devam etsin diyedir bu. Ramazan'ı bir piyango zamanına dönüştürüp Ramazan'ı sonrasından koparmak doğru bir tavır değildir. İşte o sporculuk, işte antrenman veya kamp benzetmemizin temelde kardeşlerimize vermek istediğimiz duygu yönü, davranış yönü budur. Ama ben Ramazan'ı nasıl değerlendirmek lazım geldiğini daha iyi anlayabilmek için meselenin başka bir boyutuna daha bakılması gerektiğini söylerim. Şimdi biz Ramazan'da dedim ya, kendimizi biraz bedenimizi yemeklerden geri çektik. Yemeklerden biraz mesafeli olmamız lazım geldiğini öğrendik. Hani hem açlığı tanımak için hem açları tanımak için bunu yaptık. Hem de vücudumuzun buna alışmasını alıştırma konusu olarak uyguladık. Fakat Ramazan'ın bedenimizi açlıkla tanıştırırken ruhumuzu toklaştırma zamanı olduğunu unutmamak durumundaydık. Yani Ramazan'da biz gıdalardan uzak durarak bedenimizi geri çektik ama ruhumuzu öne aldık. Ruhumuzu öne alma işleminde yapmaya gayret ettiğimiz şey beynimizi, dimağımızı, kalbimizi, ruhumuzu bu kitabın anlattığı gerçeklerle buluşturmaya gayret ettik. Yıllar önce işte ben 60 yaşındayım. Bu 60 senenin 50 senesini gayet iyi biliyorum. Bundan 50 sene, 40 sene, 30 sene önce hani gene Ramazanlarda çok mukabeleler okunurdu. Ramazan'ın bir eylemi olarak mukabele okunur. Bunu sadece metni seslendirmek ve o seslendirilen metni dinlemekten ibaret idi. Öyleydi yani. Uzun yıllar böyle gitti bu coğrafyada. Son yıllarda bir sevinç unsuru olarak da ifade edeyim. Okunan metnin anlamı en azından ekranlarda yansıtıldı, yansıtılıyor. Ve bunu sadece mana metnini okumayla değil, manasıyla da tanışık olmaya işi evirmek, işi çevirmek lazım geliyor. Ramazan bize bunu kazandırmalı. Ramazan'da hatim yapmayla sorumluluğumuzun bittiğini sanmamalıyız. Ramazan'da kazandığımız metnini ve manasını okuduğumuz kitabın aynı şekilde metnini ve anlamını okumaya devam etmek üzere bayramda da bu meseleyi sürdürmek durumundayız. Sürdürmezsek biz orucu tutmuş oluruz da oruç bizi tutmuş olmaz. Yani yakalayamıyor bizi. Niye? Bu Ramazan'daki değerleri Ramazan'a ait değerlere indirgeriz. Halbuki biz değerlerimizi Ramazan'da öğrenir, bunları Ramazan sonrasına taşırmaya gayret ederiz. Böyle olur bu. Bir Kur'an seferberliği böyle bir anlam kazanır. Değil mi? Depremzede insanlar çadırlarda yaşıyorlar. Biz çadırda değil, apartmanda, binada, normal dairede yaşamanın bize yüklediği ekstra bir sorumluluğun bulunduğunu unutmamamız lazım. İnsani ilişkilerde doğru davranmayı öğrenebilmek için. Dünyanın başka coğrafyalarında yıllar boyu açlıkla mücadele eden insanlar var. Onların açlıklarını gidermeye noktasında bizim bir gıda seferberliği, bir ekonomik seferberlik ruhuyla yılı, her dönemini, her ayını, her gününü öyle anlama mecburiyetimiz var. Meselenin maddeye bakan tarafı itibariyle durum böyledir. Ama bizim bu duyguyu kazanabilmemiz bu kitabı yıl boyu anlayarak okumamıza bağlıdır. Bu kitabı okursak bu kitabın bize sadece Ramazan'da yardımlaşın demediğini göreceğiz. Her zaman bunu bir hayat prensibi, bir hayat şekli haline getirmemiz lazım geldiğini Ramazan'dan sonra da okumalarımızı yaparsak görebileceğiz, gözlemleyebileceğiz. Bunun huzurunu yaşayacağız. İnsanoğlu bu kıymetli metni hayatın her alanına taşımayı becermez ve bunu bir ayda anlaşılmadan okumaya indirgerse, Kitabullah'ın Ramazan'ı anlatan ayetlerinde dile getirilen insanlığa rehber olmak gibi en kıymetli özelliğini ıskalamış oluruz. Bir Müslümanın herhalde bu noktada biraz daha dikkatli olması ve bayramdan sonra bayramı nasıl anlamak lazım geldiğini de muhakeme etmesini isterim kardeşlerimin. Ya bayram aslında bu bayramın adı işte fıtır bayramıdır veya fıtrat bayramıdır veya iftar bayramıdır veya Ramazan bayramıdır. Ama hele ki bunun adı şeker bayramı şeker değildir.
Şeker değil yani.
Hele ki bu değildir. Ama bunun asıl bir adı daha var. O da Kur'an bayramıdır. Yani bizim iki tane dini içerikli olarak iki tane bayramımız var. Biri Kur'an bayramı, biri de Kurban bayramı. Kurban bayramında bayram edecekseniz kurbanınız olacak. Kurbanın olmadığı yerde bayramdan söz edilemez. Ramazan bayramına da Kur'an bayramı diyoruz. O bayramın içinde de Kur'an yoksa geride bayram kalmaz. Mesele gene gıdaya indirgenmiş olur. Evet, fıtır, iftar, fıtrat bayramı denmesi yanlış değildir. Elbet doğrudur. Niye? Artık normal gün içerisinde insanlar Ramazan'da terk ettikleri yemek, içme ihtiyaçlarını artık Ramazan sonrasında, günün içerisinde devam ettirebileceklerdir. Ama bizim asıl kazanmış olmayı duamıza konu edindiğimiz bayramımız Kur'an'la buluştuğumuz için olmalıdır. Yani ay boyu bir ay Kur'an'la tanıştık, Kur'an'la konuştuk, Kur'an'la yaşadık. Kur'an'ı günün içerisinde hemen hemen her meşguliyetin bir unsuru haline getirmeye özen gösterdik. Şimdi bu bizim için bir bayram vesilesi olmalıdır. Bu bayramı, bayram günü ve sonrasında da bir hayat şekline dönüştürmek bizden beklenir. Bunu yaparsak Ramazan ihya edilmiş olur. Bunu yaparsak ruhumuz bayram etmiş olur. Bedenimizin bayramını tek başına bayram olarak görmeyelim. Asıl bayramın ruha hitap ettiğini, ruhumuzun bayramının da onun vahiyle buluşmasıyla mümkün olacağını kardeşlerimize ifade etmiş olayım.
Sağ olun hocam. O halde ibadetlerin birer aynı zamanda bilinç yönü var değil mi? Evet. Sadece şekille indirgenip, sadece şekille sınırlandırmayacağız bunu. Hani iki günü bir olan ziyandadır diyor ya hocam. Evet. Belki de her ibadet bize birer artı değer katarak sadece eylemlerimizi değil, hayata olan bakışımızı, bilincimizi de şekillendirecek ki o halde ibadetlerin kendileri birer amaç değil, her ibadet kendisini daha yüce bir hedefe taşıyan birer araç olma pozisyonunda gibi gözüküyor.
Tabii. İbadet, ibadetler ubudiyete dönüşürse yapılış gayesi yerine getiriliyor demektir. İkisi de Arapça olduğu için kardeşlerim anlayamayabilirler. İbadet kulluk demektir. Yani yaratanın mahlukatı içerisinde insanoğlundan beklediği bir takım fedakarlıklara biz ibadet diyoruz. Bunlar dar anlamda işte Kur'an'ın referansıyla yaptığımız belli başlı eylemlerdir. İşte namazdı, oruçlu, hacdı, zekattı, kurbandı, infaktı vesaire. Bu ibadetlerin yapılış gayesi aslında ubudiyet bilinciyle, yani kulluk bilinciyle hayatımızdaki bütün eylemlerimizi bir ibadet tadına dönüştürmeyi vaat etmelidir. Bunu kazandırmalıdır. Yani biz bir namazı kıldık, bitti. Bitmedi. Namazın da seni kılması lazım. Namazın seni kılması selamdan sonra başlıyor.
İki namaz arasında mı gösteriyor hocam kendini?
Evet, her kılınan namaz bir sonraki namaza kadar ki istikameti insana kazandırabiliyorsa doğru kılınmış demektir. Hani Ankebut suresi 45. ayette ifade edildiği gibi, yani namaz insanları kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoymalıdır. Onun misyonu budur. O misyona hizmet etmiyorsa namazı terk etmek çözüm değildir. Namazı o misyona hizmet edecek şekilde kılabilmeyi başarmaktır. Yani bir işin daha iyisini elde etmenin yolu o işi daha çok yapmakla mümkün olur, kat edilebilir. Öbür türlü madem olmuyor bırakayım demek çözüm değildir. Yüzme öğrenmek isteyenin suya girmesi lazım. Öyle koltukta oturarak yüzme falan öğrenilmez. Ya da daha güzel sanat eserleri üretebilmenin yolu sanat eserleri üzerinde çalışmaktan geçer. Başka türlü olmaz. İbadetlerde de geçmişi sıfırlamayı değil, geleceği dizayn etmeyi ibadetlerin ruhu olarak görmek lazım. Çünkü ibadetten maksat bir ubudiyet hayatı, bir ubudiyet bilinciyle yaşamayı size sağlamalıdır. Onun öyle bir tarafı varsa size katkı sunmuş demektir. Peygamberimizin sizin naklettiğiniz, tercümesini söylediğiniz hadisindeki ifade şöyle: men sevva yevmahu fehuve mağbunun. Kimin iki günü eşitse o aldanmıştır. Yani biz bazen iki günü eşit olmayı bile bir başarı saymaya başlıyoruz. O kadar eksiye gidiyor ki, o kadar düne göre günümüz, bugüne göre yarınımız, o kadar daha verimsiz bir şekilde Kur'an adına ilerliyor ki maalesef keşke dün yaptığımı yapabilseydim diyoruz. Halbuki keşke dün yaptığını yapabilseydin yetmez. Artık günden daha fazla bir şey yapabilmektir bize öğütlenen. İşte Ramazan'ı da Ramazan'dan sonrasına hem kazandığımız duyarlılıklar hem de özellikle Kur'an'la iletişim noktasında Kitabullah'ı hayata taşımada daha önemli, daha hassas bir duruş ortaya koymayı ve Ramazan'da Kur'an'la ibadet yapmanın Ramazan dışına taşmayla daha anlamlı bir dönüşüme evrileceğini bu vesileyle ifade etmiş olalım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Zaten biz de ilk programımızın arasına gelmiştik. İkinci bölümde de bu hayatla alakalı size birkaç şey sormak isteyeceğim. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında karşınızda olacağız tekrar. Thank you. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizlerle ve programın ilk bölümünde Ramazan'ı hayata taşımaktan bahsediyorduk. Ve ben kendisine şöyle bir soru yöneltiyordum. Hocam düşüncelerimizden de Kur'an bizim sorumlu olduğumuzu söylüyor. Bu biraz aslında ürpertici de bir yönü olsa gerek. Çünkü her düşünceden sorumluysak hocam bu hesap bitmez gibi yani. Çünkü o kadar aklımıza şey geliyor ki, o kadar düşünce geliyor ki hocam aklımıza. Bazen buna engel de olamıyoruz. Üstelik bu düşünceler sadece günlük hayatımızda değil, bazen ibadetlerde de geliyor. Birçok insan, eminim size de çok fazla bununla ilgili soru geliyordur. İşte hocam namaz kılıyorum ama namazda bazen aklıma öyle istemsizce şeyler geliyor ki, hani kendi kendime ya işte Allah'ın huzurundayım, nasıl bunları düşünebilirim diye. Böyle de hocam aklı düşünceler gelebiliyor. Bu Bakara suresindeki ayeti nasıl anlamlandıralım? Hani Ramazan'ı hayatı taşıyoruz ya hocam. Bu da nihayetinde hayatın içerisinde olan bir durum. Çünkü öbür taraftan işte İsra suresi, kalbimden sorumluyum. İşitme duyumdan sorumluyum, gözden sorumluyum. Ramazan'da zaten işte harama el uzatmamak, elin orucu diyoruz, gözün orucu, haramdan sakınmak, kulağın orucu, gıybete, dedikoduya, çirkin ve yalan söze kulağı kapatmak. Yani tüm azalarımızla hocam oruç tutmayı öğretiyoruz ama bunu 11'e yaymaktan bahsediyorduk. O yüzden böyle bir birleşim zihnime geldi. Buyurun hocam.
Evet, yani Ramazan'da bir şey kazandıysak, onu bir hayata dönüştürelim. Sorumluluklarımızın Ramazan'dan ibaret olmadığını, Ramazan dışına da yansıtılması lazım geldiğini bilelim. Bu arada tabii bazen insanlar işte Ramazan'da kazandıkları değerleri işte Ramazan dışında da böyle sadece akıllarına getirmekle işin kurtarılabileceğini vehmedebiliyorlar. Böyle akla doğan şeyler ve tasarlanan şeyler diye ben ikiye ayırarak mesela bu konulara cevap verme ihtiyacı hissediyorum. Cidden çok önemli bir konu. Çok önemi şuradan kaynaklanıyor. İnsanlar Kur'an'ın bu konuda ne dediğini gerçekten bilmeyince başka şeyleri sanki Kur'an öyle bir şey diyormuş gibi sunuyorlar. O sunmanın sonucunda da bir takım yanlış algıları Kur'an'a fatura ediyorlar. Yani sanki Kur'an öyle bir şey demiş gibi ben de böyle şaşkınlıkla izliyorum. Bazen konuşuyor diyorum ki bu ne hangi ayette var bu? Nereden çıkardın sen mesela bunu? Orada tabii kaçamak cevap verebiliyor işte. Diyor ki her şey ayette olmak zorunda mı? Ama İslam deyince milletin aklına Kur'an geliyor, Allah geliyor. Allah bir şey dediyse bunu Kur'an'da demiştir. O zaman faturayı Kur'an'a kesiyorsan onu bir delille buluşturman lazım iddianı. Böyle slogan atmayla olmaz. Bu da ciddi konulardan bir tanesi. Kaçamak olsun diye başka taraflara insanlar yöneliyorlar ister istemez. Evet. Efendim, akla doğan şeyler ve tasarlanan şeyler. Ayrımını yapmak durumundayız sorunun cevabının girizgahı olarak. Şunun için bunu yapmalıyız. Şimdi Bakara suresi 225. ayet son derece belirleyici bir ayet. Bu ayette diyor ki Allahu Teala la yu'ahizukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerle sorumlu tutmaz. Yani böyle ağız alışkanlığıyla yani bir kasıt yok. Bir gerçekten Allah'ı merkeze alarak Allah'ın şahitliğine müracaat ederek yapılan bir yemin değil bu. Sadece ağız alışkanlığı, laf kalabalıklığıyla İşte vallahi billahi falan böyle şey. Bu hoş bir şey değil ama bu nihayetinde sorumluluk getiren bir iş de değil. Bu sorgulama dışıdır. Ayet öyle diyor. Allah bu konudaki yeminlerle ilgili sizi muahaze etmez. Sorumlu tutmaz. Velakin ancak yuahidüküm Allah sizi sorgulayacaktır. Sorumlu tutacaktır. Ne ile ilgili sorumlu tutacak? Bima kesebet kulubüküm. Kalplerinizin kazandığı şeylerle Allah sizi sorumlu tutacak. Demek ki kazanımlar sadece eylemlerle yaptıklarımızdan ibaret değilmiş. Bunun söylem kısmı da varmış, bunun düşünce kısmı da yani kalple alakalı bir boyutu da varmış. Ve Bakara suresi 225. ayet burada duruyor. Allah bizi kalplerimizin kazandıklarıyla sorgulayacaktır. sorumlu tutacaktır. Bu Bakara 225. ayet. Şimdi Bakara suresinde bir ayet-i kerime daha var bununla alakalı. Ayetleri ayetlerle buluşturarak ortalama verilmek istenen mesajı Kur'an üzerinden sonuçlandırmak yerine insanlar bu ayetlerin vermek istediği mesajı bu mesaj işte neshedilmiştir diyor. Bu ayet mensuhtur diyor. Yani hükümsüzdür. Bunun hükmü iptal edilmiştir gibi korkunç bir şey söylüyorlar. Yani Allah'ın kanun diye, ilke diye, prensip diye belirlediği bir şeyi başka şeylerle hükümsüz kılmak.
Sanki geçici bir süreliğine belli bir şeyi idare etme, durumu idare etmek için inmiş de daha sonrasında daha güzeli sanki gelmiş. Hani
daha sonrası gelmemiş diye. Yani gelse
veya gelmemiş evet.
Ya zaten öyle bir şey gelmez. Niye? Çünkü Kaf suresi 29. ayet orada duruyor. Allah-u Teala diyor ki مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ Söz benim katımda değiştirilmez. Bitti.
Çok net.
Yani gayet net. İşte o, yani diyorum ki kardeşim Kaf suresi 29. ayet orada dururken dikkat et. Yani Allah'ın sözü yine Allah'ın başka bir sözüyle kaldırıldı. Nerede kaldırıldı? Ne Allah böyle yapmam diyor. Sen de Allah böyle yaptı diyorsun. Oradan kapıyı aralıyorlar. Ondan sonra diyor ki peygamberin sözleri Kur'an'ı neshedebilir. Ya Allah'ın ak dediğine peygamber kara der mi? Allah'ın yap dediğine peygamber yapma der mi? Allah'ın iyi dediğine peygamber daha iyisi var der mi? Veya kötüsü şu kötüdür der mi yani? Bu nasıl bir Allah ve peygamber algısı? Nasıl bir resullük sıfatı hayal ediyorsunuz? Bu sıkıntılı bir iş.
Evet.
Bunlar ayetleri birlikte düşünüp ayetler birbirinin zıddı şeyler söylemezler. Bu genel ilkeyi kaçırdıkları için tanınmaz bir takım izahlar, yorumlar getiriyorlar. Yapanını bağlar, bizi ilgilendirmez. Şimdi Bakara suresi 284. ayetinde diyor ki Allah-u Teala Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'a ait. Yani hepsi Allah'ın bilgisinde ve kontrolündedir. Ve in tubdu ma fi enfusikum. Siz kendi nefislerinizde bulunan şeyleri dışarıya da vursanız, yani söyleseniz, ev veyahut da tuhfuhu, onları gizlide de bıraksanız, yuhasibküm billah. Allah sizi onunla hesaba çekecektir. Yani demek ki içimizde barındırdığımız, bulundurduğumuz şeyler, bunlar bizim, şimdi öbür ayeti düşüneceğiz. Bakara 225'te dedi ki, kalplerin kazandığı şeyler. Demek ki burada içimizde sakladığımız ya da dışarıya vurduğumuz şeyler kalplerimizin kazandığı şeyler. Çünkü hesaba çekilmenin şartı orada kalbin kazanımına bağlanmıştı. Burada da onu düşünerek diyeceğiz ki kalbimizin kazandığı şeyleri gizlide de bıraksak, onu açığa da döksek bu hesabın konusudur. Allah bunun hesabını soracak.
Bu kazanım çünkü orada artık var.
Var, evet. Kalp kazanmış. Ha, bu hesaba çekilmek, illa da azaba uğratılmak demek değildir. Ayetin devamında diyor ki, فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ Bağışlanmayı dileyeni Allah bağışlar. Ve يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Azabı tercih edeni de, yani azaptan yana tavır koyana da Allah azap eder. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah her şeye gücü yetendir. Bunu da söyleyelim ki, Aminel Resulü diye yatsı namazlarından sonra camilerde okunan o iki ayetin bir önceki ayetiydi bu. Müezzin kardeşlerim keşke bu son iki ayeti okurken bir üçüncüyü de ilave etseler, kardeşlerim bir bilinç inşası yaşamış olsalar cemaat için söylüyorum. Şimdi bu iki. Şimdi başka bir ayet daha var. Nahl suresinin 22. ayet. Orada diyor ki Allah-u Teala, İlahuküm ilahum vahidun. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Fellezine la yu'minune bil ahireti. Ahirete inanmayanlar var ya, kulubuhum münkiretun. Onların kalpleri inkar kazanır. Kalbin inkarından söz eder Allah-u Teala. Ve hum müstekbirun, kibirli davranarak onların kalpleri münkiredir. Yani inkar kazanan kalplerdir. Demek ki insanın inkarı dilinde söylediğinden önce kalbinde kazandığıdır. Demek ki kalp bir şey kazanıyor yani. O Bakara 225'i hatırlatıyor. Kalbin kazandığı şeyler. Bak, kalp inkar kazanıyormuş. Kibir yapıyormuş. Şimdi sözler, bazen sözleriniz böyle mülayim, yumuşak gidebilir ama o öyle bir kibir içerir ki, bazen böyle tevazu numarası yaparak kibir yaparsınız. Onu diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri inkarcıdır, kibir yapıyorlar.
Zaten fazla tevazu kibirdendir. Tabii diye hocam, bizim de geçmişten yana şeyimiz var. O da farklı bir tezahürü olsa gerek yine
kibir. Aynen öyle. Böyle tevazu numarası yaparlar. Ama bir kibir abidesidir o. Durumu idare eder. Böyle tipler vardır. Şimdi bu ayeti şunun için okudum. Kalbin kazandığı, kalbin inkarı var. İnkar önce kalpte başlar. İman önce kalpte başladığı gibi. Bu Nahl Suresi 22. 22 ayet.
Dedik, evet.
Şimdi bir ayet daha var. Yine Nahl Suresi 106. ayet. Bu ayette de gene kalbin bu defa imanıyla alakalı. Bakın, o kadar önemli bir şey söylüyor ki Rabbimiz. Men kefere billahi min ba'di imani. 106. ayet. Kim Allah'a imanından sonra inkar ederse, illa ancak, şimdi bir istisna getiriyor. Bu istisnayı sonra okuyayım. İstisna dışı olan kısmı hatırlatayım. Kim imanından sonra Allah'ı inkar ederse, yani velakin men şeraha bil küfri sadra, kim kalbini küfre açarsa, demek bu kalpte oluyor bu iş. Buradan başlıyor. Fealehim gadabun minallahi, onlara Allah'tan bir gazap söz konusu olacaktır. Velehum azabun azim, büyük azap onlar içindir. Bu ayetin verdiği hüküm, ama orada bir istisna ifadesi var. Diyor ki, imanından sonra Allah'ı kim inkar ederse, fakat diyor, illa men ükrihe, böyle büyük bir zorbalığa tabi tutulan ve fakat kalbuhu mutmainnun bil imani, kalbi imanla huzurlu, dolu olduğu halde büyük bir zorlanmaya kim tabi tutulursa, bu azap ve gazap tehdidi onu ilgilendirmez. Bakın, adamın diyelim ki diliyle inkar etmek zorunda kalıyor mesela. Bir ölüm tehlikesi vardır. Ölüm tehlikesi esnasında ölümü tercih edip imanını izhar edenler büyük yiğitlerdir. Ama herkes o yiğitliği ortaya koyamayabilir. Mekke döneminde yaşandı mesela. Her iki türü de yaşandı bunun. Burada kalbin yeri iman, imanın yeri kalp, kalbin imanla mutmain oluşuna ayet gönderme yaparken bize öğretiyor ki bu işlerin merkezi adresi kalptir.
O hocam, yani biliyorum yeni bir şey kapı açacak ama sormadan da edemeyeceğim. Hı. O lemma yedhul el imanu fi kulubikum, iman evet, onların henüz kalplerine girmedi ayetinde bu minimalde anlaşılabilirdi.
Tabii orada da yani diliyle iman etmiş olmasına rağmen Allah-u Teala diyor ki yok, o Hucurat Suresi 13. ayet, onların kalplerine henüz iman girmedi. Onlarınki dille alakalı bir slogan, bir iddiadan, bir yalandan ibarettir diyor Allah-u Teala. Ama onların kim olduğunu Cenab-ı Hak kendisi bildiği için, hani biz şimdi adamın diliyle imanlı da olsa sözüne itibar ederiz. Çünkü kalbinde ne olduğunu bilmeyiz. Orada Cenab-ı Hak imanın gerçek yerinin kalp olduğuna gönderme yapıyor. Hucurat Suresi 13. ayette. Burada da onu söylüyor. Yani burada çok önemli bir sonuç çıkartabileceğimiz bir husus var. Yani dilin söylediği sözün anlamlı olması kalpteki karşılığına bağlıdır. Kalpte iman varsa gerçekten, siz de dilinizle iman söylüyorsanız o hakikattir. Kalpte küfür varsa da dilinizle iman ettiğinizi söylüyorsanız o münafıklıktır. İşte o Hicret Suresi 13. ayet onu anlatıyor.
Kulu eslemna, değil mi? Kalatil arabu amenna. Biz iman ettik demelerine rağmen Rabbimiz hayır, siz teslim olduk diye.
Kullem tü'minu. Kullem tü'minu. Siz iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. Teslim olduk deyin. Çünkü velem mayetulil imanu fi kulubikum. İman kalplerinize girmedi. Onun yeri burasıdır. İmanın da küfrün de yeri insanın kalbidir. Onun için Peygamberimiz öyle diyor. Kalpte iki şey, iki zıt bir araya gelmez.
Olmaz.
İman ve küfür aynı kalpte bir anda olmaz. Birinin olduğu yerde öbürü gider. Şimdi şunu söylemek istiyorum.
Evet.
Hani düşünceler bizi sorumlu kılarlar mı? Akla doğan şeyler bizim sorumluluk noktamızdaki durumumuzu nasıl ortaya koyar? İki ayrımı yapmak durumundayız. Eğer kalbiniz kazandıysa bir şeyi, kalbinizin kazanımı söz konusuysa, o sizin sorumlu olduğunuzu gösterir. Fakat öyle olur ki sizin gücünüzün yetmeyeceği bir şey olur. Yani kalbiniz kazanmamış olur onu. Ve kulubuhum münkeretün değil, yani kalbi inkar etmiyor adamın. Veya velakin yuahidüküm bima kesebet kulubuküm. Kalbi kazanmamış. Aklına bir şey doğmuş. O la yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayetinin konusudur. Yani Allah hiçbir cana kaldıramayacağı yükü yüklemez. Bu bizim irademiz dışında, kalbimizin kazanımının dışındaysa o sorumluluk alanımıza girmiyor. Ama böylesi var diye, yani bizim gücümüzün üstündeki bir şey aklımıza geliyor ve o bizim sorgulama alanımızın dışındadır diye o kategoriye kalplerin kazandığı şeyleri de koyuyorlar. Sonra da işin içinden çıkamadıkları için bu ayet filanca hadiste nesedilmiştir diyor. Böyle bir şey yok.
Evet.
Dolayısıyla bir ayet daha hatırlatmak istiyordum. Hani Allah o kadar hayata ve alana hakimdir ki Mümin Suresi'nin 19. ayetinde Kur'an'da hiçbir yerde olmayan bir şey söylüyor. Sadece orada söylüyor. Diyor ki mesela ya'lemu, Allah bilir, hainetel a'yuni, gözlerin gizlediklerini bilir. Bakın işte bu kalbin kazandığı şeydir. Yani biyolojik olarak gözden söz ediyor olsa da esasında maksat o gözün bakışındaki niyeti ben bilirim diyor.
O bakışın altında yatan mekanizmayı, o niyeti kalbi değil mi hocam?
Tabii bilirim
acayip, diyor. Acayip bir şey yani. Evet.
Yani diyor ki sen öyle bakıyorsun. Baktığın karşısındakini belki kandırabilirsin de. Yani ben onun arkasında ne var onu ben biliyorum. Ve ma tuhfi suduru. Buradaki gözlerin gizlediği şeyin aslında kalplerin kazandığı ve gizlediği şey olduğunu söylüyor. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfi suduru. Gözlerin gizlediklerini de, gönüllerin gizlediklerini de Allah bilir. Allah'ın bu tür onu bilir, şunları bilir demesinden maksat Allah bununla sizi hesaba çekecektir mesajını vermesidir. Tekraren kardeşlerimin aklında kalsın diye söylüyorum. Tasarladığımız şeyler hesabın, sorumluluğun konusudur. Ancak tasarlamadığımız, aklımıza hiçbir kendi gayretimiz olmadan aklımıza doğan şeyler Allah'ın Bakara Suresi 286. ayetinde ifade ettiği gibi gücümüzün üstünde olan şeyler kabilinden oldukları için onlar bizim yargılanmamızın, sorgulanmamızın konusu değildir. Ama biri beynini çalışma odası, şeytanın çalışma odasına çevirdiyse bilsin ki o beyin ve onun kazanımları elbette yargılamanın, sorumluluğun kalemidir. Sizin sorunuzun içerisinde vardı. İsra suresinin 36. ayeti de aslında onu söylüyor dolaylı olarak. Diyor ki وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِي عِلْمٌ. Hakkında senin için bilgin olmayan konuları biliyor musun gibi ardına düşme. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰيكِ كَانَ عَنْ مَسُولًا. İşitme duyusu da, görme duyusu da, gönül de. Bütün bunlar kazandıkları şeylerden sorgulanacaklardır. Bakın kulağın kazandığı şey varmış demek ki. Gözün kazandığı şey varmış, gönlün kazandığı şey varmış. Bunlar yargılamanın, sorgulamanın, sorumluluğun konusudur. Ama bunlar insan gücünün üstesinde başka bir şekilde akla doğan bir boyuta gelmişse onlar sorgulamanın konusu değildir.
Bu hani o zaman hocam ahiretteki onların ayakları şahitlik edecekler değil mi? Mesela elleri konuşacak, ayakları şahitlik edecek gibi ayetleri biz işte dünyadaki bu azalarımızı oruç tutturma demiştik ya, bunların her birinden sorumlu olduğumuz bilincinde o zaman hayata taşımamız beklenecek değil mi? Bizlerin de birer Müslüman olarak yani.
Tabii yani esasında yani Elin şahitliğinin nasıl bir anlamı olabilir ki? Yani bir kısmı da diyor ki el konuşur mu? Tabii konuşur. Niye konuşmasın? Şimdi en güvenilir bilgi mesela parmak izidir değil mi yani? Doğru. Öyle konuşuyor ki parmaklar. Yani dünya şartlarında insanlar elde ettikleri bir takım sonuçlarla parmakları konuşturabiliyor da parmağı yaratan kudret parmağı konuş dediğinde konuşmaz mı? Fussilet suresi 20-21. Ayetler, 22. ayetler bunu anlatır. Deriler konuşur, gözler, kulaklar konuşur. Yasin'de var 65. ayette sanıyorum. Şeyde var, Nur suresi 24. ayette var. Hatta işte cehennemin konuşmasından söz eden bu cansız şeyler nasıl konuşurmuş filan. Allah konuş derse konuşur. Bilmeliyiz ki el kazandığı şeyden göz, kulak, ayak, gönül, kim, hangi organ ne kazanmışsa bilinmelidir ki bunlar sorgulamanın konusudur. Çünkü bunlar iradeyle yaptığımız bir kazanımın, bir eylemin bize dönen tarafını oluştururlar. Bunlar yargılamanın da sorgulamanın da konusu olacaklardır. Ramazan'da elimizi, gözümüzü, kulağımızı, gönlümüzü, ayağımızı haramdan uzak tutmaya gayret ederken aslında bunu bir ömür halinde bir hayat standardına dönüştürüp mahşerde önümüze çıktığında bizi mahcup edecek şeylerin dünya hayatında bizim muhatabımız olmamasına özen göstermeliyiz. Nihayetinde herkes kendi defterini kendisi yazar. Sözleriniz şahidiniz olacaktır. Bakışlarınız, kulaklarınız, gönülleriniz, azalarınız şahidiniz olacaktır. Orada okumaktan zevk alacağınız neyse amel defterine onu yazmayı ya da onun yazılmasını sağlamaktır Müslümanın akıllıca davranış modeli.
Sağ olun hocam. Son 3 dakikanın içine girerken şunu sormak istiyorum. Pratiğe indirgeyecek olursak. Hocam bazen motivasyonumuz düşüyor. Ya her zaman ibadetlerde aynı verimliliği ya da arzuyu bazen duyamayabiliyoruz. Yeri geliyor başınızı secdeden hiç kaldırmamak istiyorsunuz ama yeri geliyor hocam. Namazı hemen farzıyla kılıp hocam hızlı bir şekilde bırakıyorsunuz. Böyle inişli çıkışlı bir varlığız. Bu motivasyonu sağlama konusunda neler tavsiye edersiniz? İbadet motivasyonu olsun, hayata dair bunlar. Acaba burada Kur'an'dan mı bazen kopuyoruz? Onun zikir fonksiyonunu mu düşünüyoruz?
Yani ben bu sorunun en güzel cevabının namazın 5 vakit farz kılınmasıyla verilebileceğini düşünüyorum. Yani Allah-u Teala 24 saatin içerisinde bizden istediği, diyelim ki namaz ibadeti üzerinden konuşalım. 5 vakit namazımız bizim toplam yani taş çatlasın yarım saatimizi almaz bile yani. Yani bizden 24 saatte namaz türü bir ibadet olarak diyelim ki yarım saatlik bir eylem isteniyor olmasına rağmen bunu toplamının hepsini yarım saatte yapmak da mümkün iken öyle olmadı. Allah-u Teala bunu günün 5 değişik zamanına yaydı. Niye? Biliyor ki kulları sahibini unutacak. Başka meşguliyetler Allah rızasının önüne geçebilecek. Daha önemli şeyler varken daha az önemli şeyler sıralamanın ilkine, ilklerine geçirilebilecek. Bu unutkanlık insan olmak zaten kelimenin verdiği anlamdan hareketle de nisyan ile mağlul olmaktır. Unutkan varlıklarız. İnsan nesiye kökünden gelirse unutkan varlık demektir. Adem atamız da unutmuş. Taha suresinde ne diyor? Fenesiye velem necid lehu azma. Biz ondan ahit almıştık ama o ahdin gereğini yerine getirmedi. Unuttu. Biz onda o anlamda bir şey görmedik. Azim görmedik diyor. Taha suresinin 115. ayetinde. Biz unutkan varlıklarız. İşte Allah-u Teala bize unutkan olduğumuzu bildiği için hatırlatıcı unsurlar göndermiş. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Zikradır, tezkiredir. Zikir, zikra hatırlamak demektir. Tezkire hatırlatmak demektir. Allah bize bu kitabını gönderirken adına zikir, zikra, tezkire derken ne demek istedi? Bu bize bir şeyleri hatırlatıyor. Neyi hatırlatıyor? Bize kulluğumuzu hatırlatıyor. Ramazan'dan sonraki günlerde de Kur'an'la diyalogumuzu sıcak tutarsak Allah'ın bize neleri hatırlattığını canlı bir şekilde hayatın içinde müşahede ederiz, yaşarız onları. Allah'ın bize bu kitapta hatırlattığını, beyan ettiği şeyler bizim fıtratımıza yazdığı şeylerdir. Burada hatırlatılanlar fıtratımızdaki gerçeklerle birebir örtüşürler. Çünkü Kur'an'a göre insan fıtratıyla vahiy ikiz kardeştir. Hatta fıtrat, vahiy ve kainat üçüz kardeştir. Üçünün sahibi de Allah-u Teala'dır. Bu üçünün üçünden de hareket ederek Allah'ın rızasına uzanmak, onun rızasını kazanmak bizim yaratılış gayemiz olarak önümüzde durur. Kur'an'la buluştuğumuz her an unuttuğumuz sorumluluklarımızı hatırlamamızı sağlayacaktır. Göndericisi Allah olan bir mektubu okumaktan bir Müslümanın bir yüksüntü içerisine girmemesi onun Müslümanlığının en önemli göstergesidir. Kıymetli birinden gelen gençlerin sevdiğinden bir mesaj geldiğinde onu nasıl defalarca okur ve o okumaktan nasıl bıkkınlık duymazsa, al sevgililer sevgilisi olan Rabbimizden gelen bu kıymetli 6236 mesajı ve o mesajların içerisindeki pratik uygulamalarımızı hatırlamak ve onları devam ettirmek bizim için bir yorgunluk, bir bıkkınlık sebebi olmamalıdır.
Hocam güzel, yüreğinize sağlık olsun. Yani şimdi daha iyi anlıyoruz. Hazreti Peygamber sevincinde, hüznünde hep Kur'an'la hemhal ol diyordu. Yani her durumda Kur'an'a kendisini arz ediyordu, Rabbi ile paylaşıyordu. Tam bu söylediğiniz gerçekten bir motivasyon kaynağı. Böyle durumlarda her zaman Kur'an bizim için olmazsa olmaz sabitelerimizden biri. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel, yüreğinize sağlık olsun. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah nice programlarda Rabbim de bize hocam beraberlik nasip etsin. Amin. Efendim, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız bizlerleydi. Yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.